Ayrım 22, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 279. Aynı saatler Atlı Spor Kulübü Ayazağa. Kulübün kafeteryasını dolduran üyeler binici kıyafetleri ve heyecanlı sohbetleriyle enerjik bir uğultu yaymaktaydı. Dipte camın kenarındaki küçük masada yalnız başına oturmakta olan Muzaffer hesabını bırakıp ayağa kalktı. Yan iskemleden gümüş saplı kamçısını aldı ve yerinde dönüp durdu. Omuzlarını geriye atarak göğsünü şişirirken etrafına bakındı. Sol elini beyaz gür saçlarının üzerinde gezdirdi. Gerekmediği halde gürültülü bir sesle öksürdü. Tüm tavırları sanki varlığına dikkat çekmek içindi. Sağ elindeki kamçısını çizmesinin konçlarına vurarak kendini beğenmiş adımlarla göz göze geldiği birkaç kişiye selam vererek çıkışa doğru yürüdü. Tam önüne geldiğinde kapı açıldı. Beste bir grup arkadaşıyla kahkahalarla içeri girmekteydi. Karşısında Muzaffer'i gördüğü anda yüzü asıldı ve arkadaşları arasında diğer tarafa kaymaya çalıştı. Ama adam yana doğru bir adım atarak dudaklarında alaycı bir tebessümle onun tam karşısında durdu. "Oo, bakın kimler gelmiş. Cici kızım Beste. Sahtekar, karşıma çıkmaya utanmıyor musun?" Genç kadının sesi son derece resmi ve öfkeliydi. Muzaffer'in yüzündeki alay ifadesi daha da yayılmıştı. "Çantamı hala vermediniz," dedi. Beste onu aldırmadığını gösteren bir dudak işaretiyle bakıp arkadaşlarını takip etmek üzereydi ki aniden geri döndü ve Muzaffer'in gözlerinin içine bakarak alçak sesle konuştu. "Bir daha da annemin sayesinde girdiğin yerlerde yolumuza çıkmaya kalkma." Sonra sert bir dönüşle arkadaşlarına katılmak üzere ilerledi. Muzaffer dişler arasından sinirli cık cık cık sesleri çıkarıp arkasından baktı. Ama artık kendisiyle ilgilenen kalmamıştı. Kamçısını çizmesinin koncuna vurarak dışarı çıktı. Beste grubunun yerleştiği masaya oturduğunda yine keyifli, çocuksu yüz ifadesine kavuşmuştu. Bu adamı her gördüğünde hala niye bu kadar sinirlendiğini anlayamıyordu. O kadar yıl hele aynı evde nasıl tahammül etmişti? Aslında hiç edememişti. Şimdi hiç değilse o ilişkileri bitmişti. "Kafamı takmasam daha iyi olacak," diye düşündü. Gözü az ilerideki masada oturan genç adama takılmıştı. Yabancı, Beste'nin masasında oturmakta olan Lale izlemekteydi. Farklı bir yakışıklılığı ve çekiciliği vardı. Çözülmesi zor, tahakküm edici bakışları, dudağında kim için olduğu belirsiz tebessümle tezat yaratıyordu. Alnının üzerindeki kırlaşmış birkaç perçem, saçın özel kesimi, yüzüne özellikle dikkati çekecek bir ifade katıyordu. Beste hemen başını çevirdi ama tekrar göz attığında onun hala Lale seyretmekte olduğunu gördü. Erkeğin cazibesinden etkilenmiş ama bakışlarından huzursuzluk duymuştu. Garip heyecan veren bir huzursuzluk. Aralarındaki arkadaşının sırtından eğilip Lale'nin koluna dokundu. İki genç kadın aralarında 10 yaş fark olmasına rağmen çok iyi anlaşırdı. Ağabeyinin karısıyla daha ilk tanıştığı günden büyük bir dostluk kuran Beste, onun kardeşi Lal ile de hem iyi bir arkadaş hem de ona ikinci bir abla gibi olmuştu. At binmek, parasailing, rafting gibi spor zevklerini de paylaştıkları için çok zamanları beraber geçerdi. "Şu karşı taraftaki adamı tanıyor musun?" dedi. Lal tesadüfen bakınıyormuş gibi gözleriyle arandı. Sonra dönüp sordu. "Kimi soruyorsun?" Beste yabancıyla göz göze gelmekten çekinerek, "İşte canım, tam senin karşındaki masada yakışıklı. Hayran hayran sana bakıyor," dedi. "Dalga geçme Beste, kimse yok orada. Hele bana hayran hayran bakan ve yakışıklı kimse hiç yok." Beste bu defa ilgilerinin fark edilecek olmasını umursamadan dönüp baktı. Gerçekten yabancının demin oturduğu masa boştu. "Vallahi yemin ederim tam orada oturuyordu. İlk defa gördüm burada. Çok yakışıklı, tablo gibi bir adamdı. Gözlerini senden ayırmadan bakıyordu." Lal kahkahayla onun saçını okşadı. "Hem de tablo gibi. Yeter Beste." Beste kantinin içinde gözlerini gezdirdi. Yabancı sırra kadem basmıştı. Dışarıda park yerindeki suisine doğru yürüyen avukat Murat Arkan hayatından memnundu. Bugün paraya çevrilecek bir iş yapmamıştı. Henüz. Ama bazen sadece gözlemle geçen en sessiz, en sıradan günler ileride kazanca dönüşebilecek tohumları atardı. Bugün de işte o günlerden biriydi. Arabasına binerken dudaklarına yine o görünmeyen birine gönderdiği tebessüm yayıldı. Aynı gece Selçuk Vardar'ın evi. Selçuk oturduğu yerde Murat Arkan'ın uzattığı kağıda bir göz attı. Keyfi yerindeydi. "Bitirim iş çıkardın Murat," dedi. "Demek adam Tarık'ın arabasının önüne düşmeden kalp krizi geçirmiş. Demek küçük kardeşim suçlu değil." Evrakı masaya bırakıp tepsi içinde bekleyen içki servisine uzanırken sordu. "Bir kutlama içkisine ne dersin?" "Neden olmasın?" dedi Murat. Selçuk'un gösterdiği memnuniyetten fazla etkilenmemiş bir tavırla "Tarık Bey'e de haber verecek misiniz?" Selçuk kadehlere viski doldururken cevapladı. "Onu aradım bile. Birazdan burada olur. Yalnız önce seninle özel konuşacaklarım var." Murat onun uzattığı kadehi alırken "Anladığım henüz kendisi bilmiyor durumu," dedi. Selçuk kadehini ona doğru kaldırıp bir yudum içti ve koltuğuna dayanırken gülümsedi. "Hayır, hayır, henüz hiçbir şey bilmiyor." Murat onun planını çözmeye çalışarak baktı. Diğeri kısa bir kahkaha attı. "Fazla bilmesi de gerekmiyor." Murat, Tarık olayının henüz bitmiş olmadığını, kendisinden başka bir şeyler bekleneceğini sezmişti. Bacak bacak üzerine atıp arkasına yaslandı ve "Sizi dinliyorum," dedi. "Tarık'ın bana güveni sonsuzdur. Benim ona anlattığım her şeye inanacaktır. Ve ben ne kadar bilmesi gerektiğine inanıyorsam kendisine o kadarını anlatacağım." Yani Tarık bu gerçek otopsi raporunu hiçbir zaman bilmeyecek. Murat işinin tarzı gereği her türlü katakulliye, yalana, dolana, rüyaya alışıktı. Hiçbir şeyin kendisini şaşırtmayacağı kadar esnek bir ahlak anlayışına sahipti. Karşılığı ödendiği müddetçe her şey ona uyardı. O da her şeye. Ama ilk kez böylesiyle karşılaşıyordu. Bir abi kendisine bel bağlamış kardeşine yardım ve sırdaşlık bahanesiyle kötülük hazırlamaktaydı. Üstelik hiçbir şeyden habersiz, kendi halinde, iş hayatında ağabeyini kendisine örnek almış, zavallı bir delikanlıydı kurban. Ağabeyine ne ayak bağı ne rakip olması mümkündü. Ama belli ki Selçuk Vardar için her türlü ilişki sömürülmeye ve kullanılmaya elverişliydi. "Ona ne söylemeyi planlıyorsunuz?" diye sordu. Sesinden, tavrından, duyduklarının etik olup olmadığı konusunda kaygılanmadığı belliydi. Madem müşterisi bunu istiyordu, ona da şartları en uygun haline getirmek düşüyordu. Her gizli kapaklı yeni iş, banka hesabına güzel bir ek demekti. Selçuk masadaki kağıdı gözüyle işaret etti. "Bu rapor sadece bende kalacak. Tarık için bir tane ayrıca hazırlatacaksın." Murat'ın bir şey söyleyebilecek olma ihtimaline karşı elini kaldırıp devam etti. "Nasıl yaparsın bilmem. O senin işin. Ben sana nasıl diye sormayacağım. Sen de bana neden diye sormayacaksın. Ama Tarık'a bunun aksi bir rapor göstereceksin. Yani onu katil olduğuna inandıracağız." Selçuk avucu içindeki kadehi sallayıp buzların sesini dinletti. "Bak şimdi," dedi, "duyuyor musun?" Kadehi bir daha oynattı elinde. Buzlar tatlı bir çınlamayla birbirine ve cama çarptı. Murat onu dikkatle izlemekteydi. Selçuk diğer elini kadehin içine sokup buzları çıkardı. Kadehi tekrar salladı. "Şimdi dinle, ses yok, değil mi?" Ta ki diğer avucunu ıslatmış olan buz parçalarını yeniden içkisine atıp bardağa döndürdü. Çınıltı tekrar duyulduğu anda Murat'a bakıp devam etti. "Ta ki ben yeniden izin verene kadar." Sonra dirseğini koltuğun kenarına dayayıp oturduğu yerde iyice kaykıldı. "Anlıyor musun Murat? Buzlar ve kozlar hep benim elimde olmalı. İsteyince atıp isteyince çıkarabilmeliyim." Murat Arkan verdiği örneklemeyle bile karşısındaki adamın karakterini, tıynetini anlayacak zekadaydı. Selçuk'un hiç fazla bir şey söylemesine gerek yoktu. Başını "anlıyorum" manasında sallarken kadehini işverenine doğru kaldırdı. "Anlayacağından emindim." Selçuk'un sözü kapının çalışıyla kesildi. Yerinden kalkıp yürürken "unutma, bu ikimizin arasında kalacak. Sakın hata olmasın," diye son kez avukatını uyardı. Az sonra dışarıda kapının açıldığı ve iki kardeşin selamlaştığı duyuldu. Murat masanın üzerinde duran otopsi raporunu fark edip eline aldığı esnada ev sahibi kardeşiyle beraber salona girdi. Avukat sakin bir tavırla kağıdı katlayıp çantasına yerleştirirken onlar da yanına gelmişlerdi. Selçuk'un az önceki keyifli yüz ifadesinden eser kalmamıştı. Üzüntülü, bedbin ve sıkıntılı bakıyordu. Tarık'la aynı bakışa bürünmüştü o kısacık zaman diliminde. Murat içinden "Seni tebrik ederim düzenbaz" diye geçirdi. Sonra Tarık'a elini uzattı. "Bir içki ister misin kardeşim?" diye sordu Selçuk. Delikanlı yorgun ve düşünceliydi. Son birkaç günde sanki aylardır bakımsız, uykusuz kalmış gibi çökmüştü. Murat onu izlerken içinde bir yerlerde kalmış acıma kırpıntısının canlandığını hisseder gibi oldu ama bu çok kısa sürdü. "Yok, teşekkür ederim," dedi Tarık, gözlerini Murat'tan ayırmadan ve direkt ona sordu. "Haberler ne kadar kötü?" Selçuk avukatın bir cevap vermesine fırsat bırakmadan kardeşine koltuğu gösterdi ve onun omzunu okşayıp karşısına oturdu. Murat'a da oturması için işaret etti. Son derece dramatik bir ses tonu ve bakış kullanmaya gayret göstererek ağır ağır konuştu. "Hiç uzatmayacağım küçük kardeşim. Adamın ölüm sebebi maalesef araba kazası." Tarık başını ellerinin arasına alıp arkaya attı ve koltuğa adeta yığıldı kaldı. "Aman Tanrım, aman Tanrım." Elleriyle yüzünü kapadı ve dudaklarından inler gibi çaresizlik sesi duyuldu. Murat Arkan, zavallı delikanlının yaşadığı bu haksız perişanlık karşısında ağabeyinin vicdanının rahatsız olup olmayacağını merakla izledi. Hayır, Selçuk'un gözlerinde en ufak bir pişmanlık, tavırlarında söylediklerini düzeltecek en ufak bir belirti hissedilmiyordu. Selçuk hiç programında yokken Tarık'ın kazasının hayatına bir uğraş konusu ve ileriye yatırım olacak bir fırsat yaratacağını tahmin edemezdi. Ama karşısına çıkan bu sürpriz gelişmeden çok memnundu. Kasasında ne kadar koz biriktirirse ileride yolunu o kadar hızlı aşabilecekti. Tarık'ın yaşadığı çaresizliği, vicdan azabını tam olarak hissedemiyordu. Zira olayı kendisi yaşamış olsaydı duyacağı vicdani sorumluluk böylesine bir travma yaratmazdı. Ama onun içinde olduğu ruhsal ve fiziksel çöküntüyü çok açık görebiliyordu. Bir ara aklından bu oyunu burada durdurmak fikri geçti ve kontrolün kendi elinde olmasından duyduğu gururla neredeyse son verecekti bu büyük yalana. O anda kulak memesinin çimdiklendiğini hissetti. Şeytanı yakan nefesiyle fısıldıyordu yine. "Aptallık etme. İlk defa başından sonuna hakim olduğun bir olay geçti eline. Kullan. Kardeşin hayat boyu sana medyunu şükran kalacak. Ona her istediğini yaptırabilirsin bundan sonra. Daha ne istiyorsun?" Şeytanı haklıydı. Zaten senaryosu gereği duruma el koyup Tarık'ı beladan kurtarmış olacak, bir zarar görmesine fırsat vermeyecekti. "Oyuna devam," diye dürtükledi şeytanı. Selçuk yerinden kalkıp Tarık'ın yanına yaklaştı. "Hey, hey, dünyanın sonu gelmedi küçük kardeş. Kendine gel bakayım. Bu işten sıyrılman için tüm imkanlarımı seferber ettim. Bak, Murat da bütün bağlantılarını kullanıyor." Eliyle Tarık'ın yüzünü kapayan ellerini çekip ona doğru eğilip devam etti. "Anladın mı? Sen lafını etmediğin takdirde bu iş değil medyada, ailede bile duyulmadan örtbas edilecek. Anladın mı?" Tarık şokta gibiydi. Selçuk onun omuzlarından tutup sarstı. "Duyuyor musun beni? Sana hiçbir şey olmayacak. Kimse bu olayı duymayacak. Hayatına bıraktığın yerden devam edeceksin." "Bıraktığım yerden?" diye mırıldandı Tarık ağlamaklı bir sesle. "Zavallı adamı öldürüp bıraktığım yerden mi? Tanrım, katil oldum ben, katil. Beni kim kurtarabilir ki?" "Seni bir tek ben kurtarabilirim ve kurtaracağım." Delikanlı uzanıp ağabeyinin elini sıkı sıkı tuttu. "Sana hayatımı borçlanıyorum abi." Selçuk Murat'a yan gözle baktıktan sonra kardeşine döndü. Avuçlarıyla onun yanaklarını kavradı ve tane tane konuştu. "Unutma küçük kardeş, bunlar senin kendi sözlerin. Unutma, olur mu?" Gecenin ilerleyen saatleriydi. Bebek koyunda sahilin az açığında demirli, Cabin Cruiser gecenin serinleyen rüzgarı ve denizin çırpıntısıyla sallanıyor, burnu sudaki yakamozlara dalıp çıkıyordu. Arada teknenin gövdesine, zincirine tokat atar gibi çarpan dalgaların sesi, ilerideki çatananın üzerinden atılan havai fişeklerinin patlamasıyla duyulmaz oldu. Karşı kıyıdan, Kandilli Tepesi'nden yayılan müzik sesi rüzgarla koya kadar geldi. Bir yerlerde birileri evleniyor olmalıydı. Mehtap, bebek sırtlarından bedeninin diğer yarısını arayan mistik bir dünya gibi yükselmişti. Tarık Anorak'ın yakasını kaldırmış, sürat motorunun kış tarafında oturmaktaydı. Gökyüzünde birikmeye başlayan yağmur bulutlarının arasında dağılıp uzayan ve tekrar parçalara ayrılan havai fişeklerine doğru başını kaldırıp baktı. Her bir ışığı 2-3 görüyordu. Elindeki viski şişesinden arka arkaya birkaç yudum daha aldıktan sonra gözlerini ovuşturup başını salladı ve tekrar gökyüzüne baktı. Sarı, mavi, kırmızı ışıklar gök kubbeyi kucaklar gibi açılıyor, binlerce oluyor, sonra birbirine sarılıp derin lacivertin içinde bir yerlere doğru dalıyor, sönüp yok oluyordu. Genç adam şu an perişan göründüğünü hissedebiliyordu. Gözleri kan çanağı gibi olmalıydı. Zira acıyor, yanıyorlardı. Gözlerini kapayıp açtı. Değişen bir şey olmadı. Baktığı her şey ya bulanıktı ya birbirinin üzerine binmiş eş görüntülerden ibaretti. Üstelik nereye bakarsa baksın, her resmin içine Maslak'ta yaşadığı kaza ve arabasının önünde yerde yatan o adam giriyordu. Her iki abinin sözleri arka arkaya beyninde çınlayıp durmaktaydı. Benden sana tavsiye, Selçuk'a karşı temkinli ol, seni paramparça eder haberin olmaz diye uyarmıştı Bora. Bir müddet evvel bu sözün anlamını bu akşama kadar anlaması mümkün değildi ve şimdi her kelimeyi bütün ağırlığıyla hissediyordu. Selçuk açıkça bana hayatını borçlanıyorsun demişti bu akşam. Evet, yok ettiği bir başka yaşamın ceza yükünden kurtarıyordu ağabeyi. Ama onun vicdanıyla beraber ruhunu da esir alıyordu. İşin fenası bu ölüme sebep olmanın getirdiği azabın ağırlığını hiç mi hiç hafifletmiyordu. Havai fişekleri sanki beyninde patlamaktaydı. Şişeyi bırakıp iki eliyle kulaklarını tıkadı, gözlerini kapadı ve bacaklarını karnına çekip başını dizlerinin arasına gömdü. Tüm bu yaşadıklarını, duyduklarını hayatından def edebilecekmiş gibi başını iki yana salladı. Tahsilden Türkiye'ye dönerken, işe başlarken kurduğu hayaller ve şu an olduğu yer o kadar farklıydı ki hayatının kontrolünü kaybetmiş bir zavallıydı şu an. Kendisine ve geleceğine en ufak güveni kalmamış, tarifsiz bir acı ve yalnızlık hissiyle dolmuştu. Ağır ağır yerinden kalktı. Parapete tutunarak teknenin burnuna doğru yalpalayarak yürüdü. Başı dönüyor, dalgayla sallanan tekne işini zorlaştırıyordu. Burunda bacaklarını iki yana açıp ayakta durmaya çalıştı. Karşıya baktı. Işıklar birbirine karıştı. Midesi bulandı. Havai fişekleri bitmişti. Başını aşağıya çevirdi. Küçük sinirli dalgaların tepeciklerini aydınlatan yakamozlar dışında deniz derin bir karanlığı kucaklamıştı. Ürkütücü, bir o kadar da huzur verici görünüyordu. Sudaki derinliğin şu an yaşadığı simsiyah ruh halinden daha karanlık, daha kötü olması mümkün değildi. Hatta içini üşüten bu acıya son bile verebilirdi. Yağmur başlamıştı. Su damlaları denizin üzerinde sanki gergef işliyordu. Yalpalayarak bir adım daha öne attı. Parapetin önüne geçti ve kendisini bıraktı. Yakamozları gölgeleyen bedeni karanlığa gömülürken suda çıkardığı ses teknenin dalgalarca tokatlanan bedeninde yok oldu. Şeytanla kovalamaca. Amber'in resim atölyesinde çalışmaktaydı. Salondan gelen telefonun sükuneti yırtan sesiyle rüyadan uyanmış gibi yerinden fırladı. Masanın üzerindeki paralel hatta uzandı. Alo, evet burası. Ben Amber'in var der, yardımcı olabilir miyim? Aman tanrım, durumu nasıl? Berke Bey'e şimdi haber veriyorum, az sonra orada olacaktır. Telefonu kapayıp yatak odasına koştu. Berke göğsünde açık bir dosya, yastığına dayalı vaziyette uykuya dalmıştı. Amber'in yanına oturup yavaşça yanağını okşadı. "Sevgilim, uyanman gerek. Berke zaten nasıl uyumuş olduğunu anlamaya çalışır gibi gözlerini açtı. Ne oldu canım?" dedi mahmur bir sesle. Tarık ilk yardımdaymış. Sana haber vermelerini istemiş. Berke dosyayı kenara atıp olduğu yerde doğrulurken merakla "Ne olmuş?" diye sordu. "Sadece bir kaza geçirdiğini söylediler. Durumu iyiymiş ama anladığım kadarıyla sadece seni istiyor yanında. Hemen fırlasan iyi olur." Berke ilk yardıma vardığında Tarık acilden odaya henüz çıkarılmak üzereydi. Yaşadığı travmanın ve verilen ilaçların etkisiyle sakin uyumaktaydı. Göğüs kafesi ve başı bandajlanmıştı. Berke kuzenine ilk müdahaleyi yapan doktorla onun hastaneye nasıl getirildiğini, durumunun nasıl olduğunu konuştuktan sonra derhal Amerikan Hastanesi'nin başhekimi olan arkadaşını aradı ve Tarık'ın ambulansla nakli yapıldı. Berke gerekli formaliteleri tamamlayıp odasına geldiğinde bir hemşire Tarık'ın kolundaki serumun akışını ayarlamaktaydı. Genç kuzeninin yüzündeki mutsuz, yorgun ve acı dolu ifadeye bakarken içi acıdı Berke'nin. Onun gibi uysal, hayat dolu, kimseyle bir problemi olmayan genç adamın nasıl olup da başına bunların geldiğini anlayamıyordu. Ve neden gizlilik içinde sadece kendisini istediğini de. Hemşire odadan çıkınca Berke yatağın yanında durup Tarık'ın elini tuttu. Ona doğru eğilip diğer eliyle bandajın altından alnına dökülen ıslak saç tellerini taradı. Tarık'ın gözleri hafif aralandı ama her an tekrar uykuya dalacakmış gibiydi. Berke'nin elini gücü yettiğince sıktı. Gözlerinde minnettarlık okunuyordu. Bedbin bitik bir sesle mırıldandı. "Sağ ol Berke, başka kimseye söylemedin değil mi?" "Hayır, yalnız Amber'in biliyor. Başına bela olmak istemezdim. Bu lafı duymayayım bir daha. Bana ne olduğunu anlatacak mısın?" Tarık izah bekleyen durumunu nasıl ve hangi güçle anlatacağını bilemiyordu. Başını diğer yana çevirdi ve yutkundu. Sonra tekrar bakışlarını Berke'ye döndürdü. O sırada canı yanmış olmalıydı. Kısa bir iniltiyle gözlerini kapadı. "Berke, bunu şimdi burada konuşmak istemiyorum. Gidebilir miyiz?" "Şaka mı ediyorsun? Bu gece burada müşahede altında kalman gerekiyor. Gereken her neyse onu yapacağız. Çıkmana izin verildiği zaman da seni bize alacağız." "Buna gerek olacağını sanmıyorum." "Hayır, olacak. Suya nasıl düştüysen kaburga kemiklerin çatlamış. Başında da dikiş var. Amber'inle konuştuk. İkimiz de senin bir müddet bizde dinlenmeni istiyoruz." "Size yük olmak istemem." "Yük olmayacaksın. Bunu istiyoruz." "Sağ ol." Tarık'ın gözlerinde yaşlar ve köşeye sıkışmış bir adamın ifadesi belirmişti. "Bu gece olanlar aramızda kalsın Berke. Lütfen," dedi. "Gayet tabii. Ama en azından bana bir şeyler anlatacağını umuyorum. Kendini daha iyi hissettiğinde." Tarık buna cevap vermedi. Aniden göğsündeki acıyla nefesi daralarak inledi. Göz bebeklerinde ruhsal ve fiziksel acılarının karması okunmaktaydı. Ama henüz bunların sebebini anlatacak kadar kuvveti yoktu. "Tabii," dedi mırıldanarak. "Sana tabii ki anlatacağım." Tarık'ın elini tutan eli gevşedi, gözleri kapandı. Tekrar derin bir uykuya dalmıştı. Berke odadaki koltuğu yatağın yanına çekip oturdu. Gece sadece 2 saat uyumuş olmasına rağmen ne uykusuzluk ne yorgunluk hissediyordu. Bütün sinir uçları alarma geçmiş gibiydi. Dirseklerini dizlerine dayayıp ellerini çenesinin altında birleştirdi. Kuzeninin hayatını karartanın ne veya kim olduğunu öğrenene kadar rahat etmeyecekti. Seher Vardar'ın evi cuma sabahı. Saat sabah henüz 8:30'du. Fasılalarla yağan yağmurla ıslak gece yerini serin, nemli ve bulutlu bir güne bırakmıştı. Amber'in asistanıyla beraber salonda kahvaltılarını ederken yaptıkları çalışmayı yeni bitirmişti. Çay fincanındaki son yudumu içip ayağa kalktı. Masadaki bazı evrakları kendi iş çantasına yerleştirirken, "Yiğitçim, sen vakıfta bu bilgileri tamamlarsın," dedi. "Unutma, uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlısı gençlerle ilgili ayrı istatistikler istiyorum. Aileleri, geçmişleri, fiziki ve sosyal çevreleri, tahsil durumları, her detay kapsama alınmalı." Benim sabah fabrikaya uğramam lazım. Öğleden sonra vakıfta buluşuruz. Şimdilik hoşça kal. Çantasını salona bırakıp önce üst kata çıktı. Koridorda Berke ile karşılaştılar. Haydi sevgilim, ben fırlıyorum dedi Berke. Güle güle canım, çok uykusuz olmalısın. Öyleysen bile farkında değilim. Akşam üzeri Tarık'ı alıp öyle döneceğim. Tamam canım, görüşürüz. Bunu evin içinde kendi aramızda tutabileceğiz değil mi? Hadiye ve çocukları sıkı sıkı tembihleyeceğim. Umarım herkesi kontrol altında tutabilirim. Gerçekten sarhoş olup düştüğüne inanıyor musun? Bana söylediğine inanmak durumundayız. Belki buraya geldiğinde daha rahat konuşabiliriz. Peki sen Lali ile konuşabildin mi sonunda? Dün gece tekrar mesaj göndermiş ama merakımı gidermiyor. Berke dudaklarında tatlı bir gülümsemeyle karısının saçını okşadı. 16 sene önce bizim nasıl saklandığımızı unuttun galiba. Amber'in gülümseyerek hayır unutmadım dedi. Karı koca öpüşüp ayrı istikametlere ayrıldılar. Berke aşağıya inerken Amber'in hızlı adımlarla koridorun diğer ucundaki misafir odasına doğru yöneldi. Tarık için hazırlanan odaya girdiğinde Hadiye yatağı yapmış, örtüsünü yaymakla meşguldü. Amber'in etrafı gözden geçirdi. Ben çıkıyorum Hadiye. Havluları da değiştirmeyi unutma. Sonra ciddi bir sesle, özellikle tane tane konuştu. Hadiye, Tarık Bey'in bizde olduğunu, kendisi istemediği sürece kimse bilmeyecek, tamam mı? Tamam Amber'in hanım. Bu da kapıyı kimseye açma dediğim zamanki tamam gibi olmasın. Hadiye'nin yüzü kızarıvermişti. Bu evde sebebiyet verdiği iki talihsiz olayın sorumluluğunun ağırlığının altındaydı hala. Basireti bağlanıp da yaptığı şapşallıktan dolayı kendisini affetmiş değildi. Hayır efendim diyebildi utanarak. Bize güvenerek buraya geliyor ve bunu kimsenin bilmesini istemiyor. Sebebi her neyse buna saygı göstermeliyiz. Her kim ne sorarsa sorsun, bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorsun. Tamam mı? Tamam efendim. Şu iki vazoya da su koyarsın. Biraz çiçeklendirelim odayı. Pencerenin kepenklerini dışarıya doğru ardına kadar açarken mırıldandı. Keşke biraz güneş çıksa. Sonra odanın geneline bir bakış atıp kendisini hatırlatır gibi konuştu. Çocukları da evden çıkmadan önce ikaz etmem lazım bu konuda. Haydi canım, sana kolay gelsin. Akşama görüşürüz. Güle güle efendim. Hadiye onun arkasından yastıkları kabartıp yatağın üzerine yerleştirirken mırıldandı. Hadiye, bu defa sana denileni yap. Ağzından laf kaçırma. Yoksa senin o dilini koparırım. Kendi kendine yaptığı ikaza gülümsedi. Aynı dakikalarda Selçuk, bebek kıyısındaki yürüyüşünde bir haftanın daha istediği gibi yol alamadan geçtiğini düşünerek için için hırslanıyordu. Tarık'ın kazası ileriye dönük eline bir koz vermiş olsa da aslında şu an için hiç gereksiz bir enerji ve mesai kaybı olmuştu. Zaten Berke ve diğerleri kafasını meşgul edip durmaktaydı. Bora en azından uzaktaydı ama Vefa ile her an karşı karşıya gelip toplantılarda beraber oturuyorlardı. Düşüncesi bile sinirlerini geriyordu. Aralarında konuşma hiç geçmemiş gibi davranmaktan da yorulmaya başlamıştı. Blöf yapmadığını ispat etmesi için artık onu kovmanın bir yolunu bulması gerekirdi. Tarık'ın telefonunu da bu sabah ısrarla defalarca aramasına rağmen cevap alamamıştı. O da ayrıca huzursuzluk veriyordu. Sıkıntıdan uykusuz geçirdiği gecenin sabahında erkenden biraz olsun kafasını boşaltmak için sahile gelmişti ama şu anda bir saat evvelkinden daha huzurlu değildi. Aldırma dedi şeytanı, sırtının terine doğru sıcak bir nefes üfleyerek. Bu kadar sıkıntıdan sonra sağladığın başarı daha tatlı gelecek, göreceksin, inan bana. Ama gördüğün gibi hiçbir şey senin itelediğin süratte gelişmiyor, dedi Selçuk zihninden ona cevapla. Çünkü hala çekincelerin var. Yalnız ihtirasın sabrına galebe çalıyor ve sıralamanı kaçırıyorsun. Yoksa ben çok iyi biliyorum ki bu kavgaya hazırsın. Nasıl o kadar eminsin? Kıs kıs güldü şeytanı. Aksi takdirde sana görünemezdim. Beni gördün değil mi? Hem de kendim gibi net. İşte senin düşünce ve ruh halin benimkiyle aynı olduğundan. Haydi artık gamlanmayı bırak da enerjini kavgana sakla. Her gün yeni bir gün. Her gün kazanılacak bir kavga vardır. Yola devam. Selçuk iblisin sıcak nefesi eşofmanının içinde terli gövdesinde dolaşırken titredi. Bu hesaplaşma sırasında hızlı adımlarla bebek kahvenin önüne kadar gelmişti. Dışarıdaki boş masalardan birine dayanıp boynundaki havluyla alnını, ensesini sildi ve denize bakarken daralmış nefesini kazanmaya çalıştı. Kahveden çıkan bir garson ona yanaştı. Bir şey isteyip istemediğini sordu. Selçuk başı ve eliyle hayır işareti yaptıktan sonra arabasına doğru yürümek üzere hareket etti. Kahvenin açık kapısı önünden geçerken kulağına çalınan kelimelerle birden durdu. Olduğu yerde oyalanır gibi yaparak sözleri yakalamaya çalıştı. Koskoca vardarların oğlu ölmek isterse bizler ne yapalım abi dedi biri. Hakikaten ya dedi diğeri. Yok, yok adamlarda. İşte ya onun için o var bu var varlıktan sıkılıyor adamlar. Bizim gibi dünyalık dert yok ki adamlarda. Bir baksana bana ulan intihar planlayacak zaman mı kalır ekmek kavgası için didişmekten. Selçuk olduğu yerde dönüp hışımla kahveden içeriye girdi. Doğruca konuşulan masanın önüne gitti. Sesi sert ve telaşlıydı. Kim dedin sen? Kim ölmek istemiş? Masadakiler onun sert emir verir gibi konuşmasından ve konularına bu garip ilgisinden irkilmişlerdi. Birbirlerine baktılar. Selçuk masaya yumruğunu vurarak ''Vardar mı dediniz demin?'' diye sordu. ''Evet'' diye cevapladı içlerinden biri. Şimdi neyle karşılaşacağını bilmeyerek. ''Evet Tarık Vardar tanır mısınız?'' Selçuk buna cevap vermedi. Sinir içinde sormaya devam etti. ''Nerede kendisi şimdi?'' ''İlk yardımda bıraktık dün gece.'' ''Ne olmuştu ona?'' ''Adamlardan ikisi bir ağızdan konuştu.'' ''Denizden çıkardık abi.'' Sonra biri susup diğeri devam etti. ''Atlarken gördük suya. Allah'tan yakındaydık. Balıktan dönüyorduk tam. Yoksa...'' Selçuk gerisini dinlemedi. Sinir içinde kapıdan çıktı. Balıkçı ardından bağırdı. ''Merak etmeyin, yaşıyor.'' Sonra omuzlarını kaldırıp sirtti. ''Amma ters herifti ha.'' Balıkçıların vardarlarla ilgili sohbetleri orada bitmiş olmalıydı. ''Yahu abi'' dedi içlerinden birisi. ''Bizim bebek manavın elmaları niye öyle altın fiyatına yahu?'' ''Ne de olsa boğaz manzaralı elma satıyor kerata.'' Kahkahalarla çay bardaklarını tokuşturdular. Selçuk son anda otoparktaki arabasına binmekten vazgeçmişti. Araba ayak bağı olacaktı şehirde. Parkın önündeki taksi durağından bir arabaya bindi. ''İlk yardıma gazla'' dedi. Saatine baktı. 9 olmuştu. Yine gün planlandığı gibi gitmeyecekti belli ki. Çocukluğundan beri her çaresiz anında emmekten vazgeçemediği sağ işaret parmağının artık deforme olmuş boğumunu yine dişlemeye başladı. Haftanın bitmesine bir gün daha vardı ve yarın kim bilir daha ne sürprizler onu bekliyordu. Sağ ayağını sinirli bir tempoyla arabanın tabanına vururken nefret ettiği herkesten öc alıyormuş hissiyle dişlerini parmağına geçirdi. Ağzına kan tadı gelmişti ama umrunda değildi. Aynı dakikalar Amerikan hastanesi. Tarık yatağının kenarında oturmaktaydı. Göğsündeki bandaja dokunarak ağrılı, derin bir nefes aldı. Celal, yatağın üzerine yaydığı elbise torbasındaki askıdan ütülü bir gömlek ve pantolon çıkardı. Berke Bey bunları gönderdi. Tarık zorlukla yerinden kalkmaya çalışırken ''Sağ ol'' dedi. Celal hemen fırlayıp onun ayakta durmasına yardımcı olmaya çalıştı. ''Çıkmak için çok acele etmediniz mi Tarık Bey? Ne kadar çabuk eve gidersem o kadar rahat edeceğim.'' O esnada Celal'in cep telefonu çaldı. ''Evet Berke Bey, şimdi yanındayım Tarık Bey'in. Giyiniyor, çıkacağız birazdan.'' Sonra telefonu Tarık'a uzattı. ''Beyefendi sizi istiyor.'' ''Alo, nasılsın?'' diye soruyordu Berke. ''Hazırlanıyorum, Celal'i gönderdiğin için teşekkür ederim. Biraz sabretseydin ben alacaktım seni. Çok erken çıkıyorsun bence Tarık. Nasıl ikna ettin doktoru?'' ''Evde daha huzurlu olacağım, inan.'' Burada her an kapıdan kim girecek telaşındayım. Büyük bir gayretle keyifli konuşmaya çalışarak ekledi. Hem eminim sizin evde buradakinden daha iyi bakılacağım. Berke'nin gülüşü duyuldu. O konuda iyi niyetten şüphen olmasın. Ama uygulamada garanti veremem. O zaman akşama görüşeceğiz Tarıkçım. Erken geleceğiz biz de. O arada kesin istirahat ediyorsun. Unutma. Görüşürüz Berke. Her şey için teşekkür ederim. Tarık telefonu kapayıp Celal'in yardımıyla giyinmeye devam etti. Başı dönüyor, dizleri titriyordu. Ama bir an evvel Selçuk kendisini arayıp bulmadan önce uzaklaşacak olma arzusu ağır basıyordu. Kendisine tarifini yapamadığı bir sebepten abiyinden ürkmeye başlamıştı. Bir an evvel dışarıdaki kalabalık dünyadan uzak, karanlık bir odada derin bir uykuya dalmak istiyordu. 22. ayrımın sonu, sayfa 297.